Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasa altında değil, Tanrı'nın kayrası altındasınız diyor Elçi Pavlos, Romalılar 6. bölüm 14. ayette. 13. ayette, bedeninizin parçalarını kötülük araçları olarak günaha sunmayın demişti. Bunun yerine ölüler arasından yaşama kavuşmuş kişiler olarak kendinizi Tanrı'ya sunun. Bedeninizin parçalarını da doğruluk araçları olarak Tanrı'ya yararlı kılın. Yasa, eski yaratılışı kontrol altında tutmak için verilmişti. Bir imanlı olarak eski yaratılışa göre yaşayamayız değerli dostum. Yeni bir yaratılışımız var ve kendimizi Tanrı'ya teslim etmeli ya da Tanrı'ya sunmalıyız. Mesih'le birleştiğimiz için günah bize egemen kesilmeyecektir. Mesih Tanrı için yaşıyor. Biz de Tanrı için yaşayacağız. Günah bir güçtür. Günah bizi suçlayarak üzerimizde kendi gücünü göstermeye çalışır. Günah hem bizi günah işlemeye iter, hem de bundan sonra bizi sürekli olarak günah işlemekle suçlar. Bize bak, sen suç işledin. Sen verdiğin sözde duramadın. Sen kötü birisin. Sen hiçbir zaman iyi olanı yapamazsın. Senin için hiçbir umut yok. Zaten tam olarak imanlı da değilsin. Sen zaten hiçbir zaman o ya da bu imanlı gibi olamazsın türünden düşüncelerle bizi umutsuzluğa sürüklemeye çalışır. Oysa bir imanlı günaha düştüğü zaman asla umutsuzluğa düşmemelidir. Bu türden suçlamalarla kendini yıpratacağına, o günahı Rabbin önüne getirmeli ve ondan af dilemelidir. Bunu yaptığı anda da 1 Yuhanna 1. bölümde dediği gibi o zaman Mesih günahlarımızı bağışlar ve bizi her kötülükten arıtır. Değerli dostum, günah bir yerde de Rabbin adına leke getirmektir. Günaha düşen bir imanlı bunu hemen vakit geçirmeden Rabbin önüne getirmelidir. Rab İsa'nın değerli kanı her günahı yıkar. Bakın, her günahı yıkar. Rabbin önüne gelmekten asla korkmamalıyız. Günde kaç kez elimizi yıkıyoruz? Bir yere dokunduğumuzda elimize mikroplar bulaşır değil mi? Elimizin kirli olduğunu hissettiğimiz an, gördüğümüz an ya da kendimizin kirli olduğunu gördüğümüz an ne yaparız? Hemen gideriz, duş yaparız. Musluğu açarız, ellerimizi yıkarız. Kaç kere günde ellerimizi yıkarız? Ve böylece yıkadığımızda paklanırız, temizleniriz. Ve Rabbin kanı da her zaman bizi temizler. Günaha düştüğümüz an orada kalmayalım. Hemen gidip Rabbin kanında paklanalım. Bunu Elçi Yuhanna 1. Yuhanna da belirtiyor. Eğer günahlarımızı getirip Rabb'e açıklarsak, o zaman Rab, Mesih bizim bütün günahlarımızı bağışlar. Bizi her kötülükten, her günahtan, bakın, arıtır, paklar, temizler diyor. Bu harikadır. Rab İsa'nın değerli kanı her günahı paklar, arıtır, yıkar. Bu nedenle asla umutsuzluğa, kendimizi suçlama hatasına düşmeyelim değerli dostum. Buna sen düşme. Rabbin inayeti için ona hamd et. Rabbin kayrasını iyi anlamak imanlıyı günahta tutmaz. Tutamaz. Yani günah imanlıya egemen kesilemez. 14. ayette imanlılara ruhsal yasa altında değil, kayra altındasınız der. Ruhsal yasa altında olan insan ister istemez günahın egemenliği altına girer. Ruhsal yasa biz insanları günahla suçlaması için iyi bir araçtır. Yasada yapmayacaksın dediği şeyi yaptığımızda suçlu oluyoruz. Ya da yasanın yap dediğini yapmıyorsak yine suçlu oluyoruz. Elçi Pavlos ruhsal yasayla ilgili sorunları tartıştığı 7. bölümde bunu özellikle açıklar. Ruhsal yasa bu amaçla verilmiştir. Yasa insanı suçlayarak onu yıldırmaya ve günaha tutsak etmeye çalışır. Yasa açgözlülük yapmayacaksın diyor. Çalmayacaksın diyor. Bunu yapınca da günah gücü beni suçlar ve suçluluk duygularıyla beni ezmeye çalışır. Ama kayra altında olduğumuza göre günah egemen kesilemez. Günahımdan dönerim ve Tanrı'nın kayrası beni kucaklar, beni paklar. O suçluluk duygularını benim yüreğimden alıp atar. O suçluluk duyguları artık benim vicdanımı, benim kişiliğimi ezmez. Ama ruhsal yasa ilişkisinde günah kendi niteliklerini açıkça gösterir. Öyle kötü ve sinsi bir şeydir ki bu, Tanrı'nın tertemiz kutsal yasasını alıp onu bir işkence aleti haline getirebilir. İnsanların üzerine egemenlik kurabilmek için Tanrı'nın kutsal yasasını kullanma yürekliliğini gösterebilir. Bu konu dediğim gibi 7. bölümde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Kardeşim, Tanrı'nın inayeti insanları günahtan kurtarır. İnayet, insanların günah işlemeyi sürdürmelerine hiçbir zaman olanak vermez, izin vermez. Veremez de. Çünkü Mesih'le birleşen imanlı Mesih'in özelliklerini paylaşır. Mesih de günaha karşı bir kez olmak üzere öldü. Ve şimdi Tanrı için yaşıyor. Evet, İsa Mesih o günahı üzerine aldı, dünyanın günahlarını üzerine aldı bir kez. Onu çarmıha götürdü ve orada bu günahların cezasını çekti. Şimdi yaşıyor. İmanlı da günah karşısında ölü, Tanrı karşısında diridir. Kayra çoğalsın diye günah işlemeyi sürdürmek olanaksızdır. Kayranın tüm ilgisi günahın egemenliğini kırmaktır ve Mesih de bunu bizim için başarır. Kendimizi ona sunmamız ne kadar yüce ve harika bir ayrıcalıktır. Romalılar 6:15'te öyleyse ruhsal yasa altında olmayıp kayra yani inayet altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Cevap hiçbir zaman ya da asla. Bu ayeti başka sözlerle şöyle çevirebiliriz. O halde ne diyelim? Yasanın yönetiminde değil de Tanrı'nın kayrası altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Çünkü artık yasanın altında değil, kayra altındayız. Bir günah mı işleyelim? Bu düşünce bizden uzak olsun. İşte buradaki soru birinci ayette sorulduğundan farklı sorulmuştur. Paulus bundan önceki 14 ayette Tanrı'nın kutsallık yönetiminin aklanmayla aynı temeli aldığını, imanla olduğunu, Tanrı'nın bunu yapacağına olan imanla olduğunu göstermişti. Sizler ve ben bunu yapamayız. İman yaşamını yaşayacağımızı öğrendiğimizde büyük bir ders öğrenmiş oluruz. Bundan sonra onun bunu bizim içimizden yaşamasına izin vermeye hazır oluruz. Paulus'un burada dediği şudur. Doğal insan bir yasa, kurallar, kaideler vermesi gerektiğini düşünür. Günümüzde de imanlılar için belirli kurallar koyan bir sürü imanlılar grubu vardır. İyi insanlardır, Rabbi severler ama öyle kurallar koyarlar ki, yasa kuralları koyarlar ki, bu Rabbin sözüne uymaz. Kişilere bir işkence olur. Pazar gününü çok katı bir şekilde tutmak bazı gruplar için çok büyük bir takıntı oluşturur. Günümüzde bu hala devam etmektedir. İmanlı için belirli kurallar koyan bir sürü grup olmuştur dediğim gibi. Kendi tutucu insanlarımızdan bazıları 10 emir değil 20 yeni emir koymuşlardır. Eğer imanlı belirli şeyler yapar ya da belirli şeyler yapmaktan kaçınırsa iman hayatını yaşıyordur. Şu kısa kurslara katılıp da harikulade bir imanlı olabileceğiniz düşüncesine karşı olmamın nedeni budur. Bunu yapmanın yolu bu değildir. Bizim büroda bu kurslardan birine katılan bir kız vardı. Ne kadar istekliydi bir görseniz. Ama onu bir de bugün görseniz. Gerçekten depresyonda, yıkılmış bitmiş durumda. Neden? Çünkü iman hayatını kurallara göre yaşamaya çalıştı ve Mesih'in bunu yapmasına izin vermedi. Dostum, iman hayatı bazı kurallar izlemek değildir. Altını çizeyim. İman hayatı bazı kurallara uymak, bazı kuralları izlemek değildir. Kuralları izliyor ama yine de iman hayatını yaşamıyor olabilirsiniz. Birisi o zaman iman hayatı nedir diye soracaktır. Bakın, iman hayatı Mesih'e itaatkar olmaktır. Mesih'te yaşamaktır. Mesih'le iletişim demektir. Kardeşim, onu seviyor musunuz? Önemli olan budur. Mesih'le özdeşleşmek gördüğümüz gibi kişisel kutsallaşmadır. Bu temel bir şeydir. Ama Mesih'e itaat etmek, kutsallaştırmayı yaşamaktır ve bu pratik kutsallaştırmadır. Bu kadar basittir. İman hayatı Mesih'e itaat etmektir. Hayatımızla onu üzmemek demektir. Bunu daha iyi anlatmak için size yaşadığım bir olayı anlatayım. 5 kız kardeşim var ve ben tek oğlanım. Tabii bir paşa gibi büyütüldüm evde. Her zaman bir şeyler buldum, bir yaramazlıklar yaptım. İman ettim. Ama yine o eskiden kalan şeyler vardı. Türkiye'ye izine gittiğimde annem her zaman o sevdiğim yemekleri yapar. Ama ben her keresinde bir şeyler bulurum. Efendim yağı çokmuş, tuzu fazlaymış, öyleymiş, böyleymiş. Ve bir gün eşim bana gelip annen mutfakta ağlıyor dedi. Ve ben hemen anladım yaptığım hatayı. O anda sanki başımdan kaynar su döküldü. Ben ne yapmıştım bu sevgiye karşı? Annem bana sevgiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben ise her zaman bir kusur arıyorum. Gittim mutfağa. Annemi kucakladım, özür diledim. Öptüm. Tabii annem bana dargın değildi. Ve şunu gördüm, şunu dedim. Bir daha annemi üzecek hiçbir şey yapmayacağım. Biliyor musunuz? Ondan sonra annemin yemekleri o kadar harika, o kadar leziz ki ne fazla tuzu vardı, ne fazla yağlıydı. Ama ben böyle görüyordum. Bakın, iman hayatı da buna benziyor. Eğer biz Rabbin inayetini iyi anlarsak, Rabbin inayetini kavrarsak, o zaman Rabbe karşı itaatsizlik etmeyiz. Onun sevgisini gönenirsek, onun sevgisinde yaşarsak, o zaman hiçbir zaman Rabbi üzmek için bir şey yapmayız. Elimizden geldiğince bütün canımızla, bütün yüreğimizle ona itaat ederiz. İşte iman hayatı budur. Mesih'le iletişim kurmak, onunla özdeş olmaktır. Bu kadar basit. Nasıl yürüdüğünüz değil, nereye yürüdüğünüzdür. Işıkta Mesih ile paydaşlık içerisinde yürüyor musunuz? Tabii ki günah paydaşlığı bozacaktır ve o zaman günahımızı itiraf etmemiz gerekecektir. Rab ise yukarı odada Petrus'a seni yıkamazsam yanımda yerin olmaz demişti. Yolumuza devam ederken ona günahlarımızı itiraf etmezsek onunla paydaşlığımız yoktur. Bize düşen günahlarımızı itiraf etmektedir. Rab'be düşen de temizlemektir. Bizim için önemli olan şey Rab İsa Mesih ile paydaşlığımız olması ve ona itaat etmemizdir. O zaman iman hayatını yaşıyor olacağız. Bir imanlı bir keresinde başka bir imanlıya, en iyi imanlının bile yüreğine giren, günah işleyelim ki inayet artsın diyen ince bir zehir vardır demişti. Günümüzde kurtuldum, istediğim gibi hareket edebilirim diyen bir sürü Hristiyan vardır dostum. Eğer inayet aracılığıyla kurtulduysanız, Romalıların 8. bölümünde göreceğimiz gibi istediğiniz gibi yaşayamazsınız, hareket edemezsiniz. Gerçek anlamda iman eden ve yeni doğuş olan bir imanlı her zaman günahtan nefret eder. Günah işlemez demiyorum. Çünkü bu bedendeyken hiç günah işlememek mümkün değildir. Ne yazık ki her zaman biz imanlılar bir savaş halindeyiz ve bu yaşamın sonuna kadar da bu ruhsal savaş sürecektir ve günah işlemeye devam edeceğiz. Ancak imanlı günaha düştüğü zaman hiçbir şey olmamış gibi hareket de edemez. Vurdum duymaz bir şekilde günahta devam edemez. Her günaha düştüğünde o günahını Rabbin önüne getirir ve bundan tövbe eder. Ne kadar mı? Her keresinde, hayatımız boyunca bunu yapmalıyız. Mesih'in o değerli kanı da bizi tertemiz yıkar. İmanlı bunu anladığı zaman, o bağışı bulduğu zaman yeniden kurtuluş sevincini yaşar. Paulus, Galatyalı imanlılara yazdığı mektubunda yaşayabileceğimiz 3 yol olduğunu açıkça belirtiyor. 1- Yasaya göre yaşayabilirsiniz. 2- Ruhsata göre yaşayabilirsiniz. 3- Özgürlüğe göre yaşayabilirsiniz. Yasaya göre yaşamak için herkes bir kural koyar. Bir genç, ben evlenmeden de biriyle yaşayabilirim deyip biriyle yaşıyor. Bu onun yasasıdır. O bu yasaya göre yaşar. Kim olursanız olun, eğer yasaya göre yaşıyorsanız eski yaratılışa göre yaşıyorsunuz demektir. Sonra Pavlos'un bizi uyardığı diğer nokta ruhsata göre yaşamaktır. Eğer bir Tanrı çocuğuysanız istediğiniz gibi hareket edemezsiniz. Mesih'i hoşnut eden, Rab'be onur getiren bir biçimde hareket edeceksiniz ve etmelisiniz de. Rab ise Mesih'e itaatkar olmalısınız. Kendinizi ona sunmalısınız. Bu pratik bir şeydir. Farkında olduğunuzdan çok daha pratik bir şeydir. Paulus ne diyordu? Öyleyse ruhsal yasa altında olmayıp kayra altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Yanıtı asladır. Şeriata bağlı biri için iyi haber tehlikeli görünür. Neden? Çünkü bağışlanma çok kolaydır deniyor. Bu da kişiyi günah işlemeye teşvik eder diyorlar. Oysa Paulus buna hiçbir zaman ya da asla yanıtını veriyor. Pavlos, imanlının onu kurtaran Mesih'e karşı hayranlıkla dolduğunu ve onu seven kurtarıcısına yaraşır biri olmak için her tür çabayı verdiğini bilir. Bunun için Tanrı'nın kayrasının hiçbir zaman günah işlemek için bir teşvik olmayacağını kesin olarak bildirir. Romalılar 6. bölüm 16. ayette, "Bilmiyor musunuz ki kimin buyruğuna uymak amacıyla kendinizi köle olarak sunarsanız, buyruğuna uyduğunuz efendinin kölesi olursunuz. Ya ölüme sürükleyen günahın ya da doğruluğa ulaştıran söz dinleyiciliğin." Öyle ya, kendimi borcumu ödemek için köleliğe satarsam, beni satın alan kişi de beni istediği gibi çalıştırırsa onun kölesi olmuş olurum. Zaten kendimi sattığımda onun kölesiyim. Ya da kendimi kumara, içkiye, sigaraya verirsem ve ondan vazgeçemezsem, kumar ya da içki ya da sigara bana efendi olur. Ben de ona köle olurum. İnsanlar iki efendiden birine kölelik etmektedir. Ya günaha ya da söz dinlerliğe bağlıdır insan. İki efendi var, günah ve itaat. İnsan ya günahın kölesidir ya da itaatin, başka deyişle Rabbin. Ya birine ya da öbürüne köledir. Günah ölüme sürükler ama itaat doğruluğa ulaştırır. Doğruluk kişiyi Tanrı'ya götürür. Tanrı da kişiyi sonsuz yaşama kavuşturur. Ruhsal yasa, şeriat insanı ölüme sürükler. Onun suçluluğunu açıklar günahı yüzünden. Günahın egemenliği altında olduğunu bildirir. Günahın cezasının ölüm olduğunu bildirerek kişiyi ölüme sürükler. Sürüklenmesine neden olan günahtır ama ruhsal yasa bu konuda günaha güç verir. Pavlos bunu 2. Korintoslar 15:56'da şöyle belirtir. Ölümün dikeni günahtır, günah ise gücünü kutsal yasadan alır. Tanrı'nın sevgisini ve kayrasını tatmış olan bir insan tüm kalbiyle Tanrı'nın buyruğuna uymak ister. Söz dinlemek ya da itaat etmek tüm yüreğiyle belirtmek istediği şükranından ileri gelir. Bu söz dinleyicilik kişiyi doğruluğa ulaştırır. Doğruluğun sonucu ise sonsuz yaşamdır kardeşim. Günahın getirdiği sonucun tam tersi. Pavlos, bilmiyor musunuz dediğinde biz imanlılardan bilmediğinden ve bilmemiz gerektiğinden emin olabiliriz. Kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kimsenin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz diyor. Yaşayan herkes birisinin ya da bir şeyin kölesidir. Birisinin, herkesin bir kişiye ya da bir şeye itaat ettiğini söylediğini işitmiştim. Bu doğrudur. Pavlos burada itaat ettiğimiz şeyin bizim Efendimiz olduğunu söylüyor. Eğer günaha itaat ederseniz o zaman günah sizin efendinizdir. Eğer günah içerisinde yaşıyorsanız Mesih'in efendiniz olduğunu söylemeyin. Çünkü efendiniz değildir. Mesih sizi özgür olduğunuz bir yere getirir. Oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz diyor Yuhanna 8:36'da. Ne yapmak için özgür olursunuz? Rab için yaşamak ve ona itaat etmek için. Ve Rab ise yine şöyle demiştir. Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir. Yuhanna 8:34. Şimdi çok pratik bir örnek vereyim. İzmir'e gittiğimde İzmir'de Hilton Oteli'nin yanındaki bir sokakta kitaplar satılır. Oradayken birkaç şoförün toplanmış konuştuğunu gördüm. Ve orada park edilmiş birkaç harika Mercedes vardı. Sonra zengin görünüşlü bir adamın otelden çıkıp onlara bir işaret ettiğini gördüm. Hemen şoförlerden birinin o gruptan aceleyle ayrıldığını, gidip arabanın kapısını açtığını, zengin görünüşlü adamın bu arabaya bindiğini, sonra da şoförün arabayı sürerek oradan ayrıldıklarını gördüm. Şimdi buradan çok derin bir sonuç çıkarabiliriz. O şoför kendisini çağıran adamın işçisiydi. Bu adamın hizmetindeydi. Diğer şoförler arabadaki adamın işçileri değildiler. Çünkü ona itaat etmemişlerdi. Diğeri efendisi olduğu için ona itaat etmiştir. Pavlos'un söylediği de budur dostum. Kim olursanız olun, kime itaat ediyorsanız, neye itaat ediyorsanız o sizin efendinizdir. Bir şeye ya da birisine itaat ediyorsunuz. Bu da bizleri kişisel bir soruya getiriyor. Mesih bugün gerçekten senin efendin mi? Belki dürüst ve doğru yaşıyorsunuz olabilir. Ama bu sizin iman hayatınızı yaşadığınız anlamına gelmez. İyi bir hayat yaşadığınız anlamına gelebilir ama o kadar. İman hayatı Mesih'e itaat ettiğimiz hayattır değerli dostum. Ama Tanrı'ya şükürler olsun ki diyor Romalılar 6:17'de. Çünkü bir vakitler günahın uşağı olan, günahın kölesi olan sizler artık teslim olduğunuz öğretiye gönülden boyun eğmiş bulunuyorsunuz. Eskiden günahın kölesi olmuş imanlıların yaşamında apayrı bir durum oldu. İncil'e, Tanrı'nın sevinç getiren haberine iman ettiler. Aldıkları öğretiye boyun eğdiler. Bütün istekleri ve duygularıyla bu habere uydular. Rabbin sağlıklı öğretisini kabul ettiler. Onu yaşamlarına uygulamaya başladılar. Bunu sevinçle yaptılar. Böylece günahın kölesi olmaktan çıktılar ve itaatin yani söz dinleyiciliğin kölesi oldular. Sevinç getirici habere iman ettiler ve onun gerçeklerine itaat ettiler. Gerçek imanın sonucu söz dinleyiciliktir. Yani itaat. Dünyadayken, kayıpken günaha itaat ettiniz. Bunu yapmanız sizin için doğal bir şeydi. Bir adam öylesine örnek bir hayat yaşayabilir ki, ticaret odası ona bir madalya ve bir kupa verip, onu yılın vatandaşı seçebilir. Belirli bir toplumun seçkin bir vatandaşı olarak kendisine bir kupa verilen birinin, daha sonra birisiyle konuşmasına kulak misafir olmuştum. Ve bu adam, hayatımda duyduğum en ağzı bozuk insandı. O toplumun çok seçkin bir vatandaşı olabilirdi. Ama kime itaat ettiği belliydi. Şeytana itaat ediyordu. En önemli şey Mesih'e itaat etmenizdir değerli dostum. Anlamamız gereken başka bir şey de kurtulduğumuzda Mesih'e itaat edebilen yeni bir yaratılışa sahip olmamızdır. Romalılar 7. bölümde Paulus, içimde yani doğal benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yoktur der. Birçoğumuz bunu keşfettiğimiz halde içimizde eski yaratılışta hiçbir iyi şey yoktur. Onu geliştirmek için birçok şey yapabilirsiniz ama onu iyi yapamayacağınız kesindir. İkinci şaşırtıcı gerçek şudur. Yeni yaratılışa sahip olduk. Ve yeni yaratılışa sahip olduğumuzda sanıyoruz ki biz dağların tepesinde yaşayabileceğiz. Her şeyin üstesinden gelebileceğiz. Hayır dostum, bu doğru bir yaklaşım değil. Bunu yapamayız. Bizler aynen eskiden olduğu kadar zayıfız. İmanla ve kutsal ruhun gücüyle yaşamaya ihtiyacımız olmasının nedeni budur. Göreceğimiz gibi sadece Tanrı'nın ruhu iman yaşamını oluşturabilir. Tanrı'nın sözü ve kutsal ruh. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz diyor Paulus Romalılar 6. bölüm 18. ayette. Evet, özgür kılındık. Yani bizim iman hayatını yaşamamızı olanaklı kılmıştır.